Ayrım 2, Tarihimizden Yaşanmış Öyküler, Yavuz Bahadıroğlu, sayfa 26. İznik Meydan Savaşı. Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 1071 yılında kazandığı Malazgirt zaferiyle Anadolu'yu bütün Türklere açmış, Türklerin ebedi yurdu yapmıştı. Oğlu Melikşah, yerleşme bölgelerinin sınırlarını genişletti, yeni kaleler fethederek topraklarımıza kattı. Ondan sonra Türkler kafileler halinde akın akın Anadolu'ya gelip yerleşmeye başladılar. Köyler, kasabalar, büyük şehirler kuruldu. Avrupa devletleri korkuya kapıldılar. Türkler Müslümandılar. Onların yayılması demek, İslamiyet'in yayılması demekti. Yakında Sarıklılar Avrupa içlerini yürüyebilirlerdi. O zaman ne yapacaklardı? Papazlar ve keşişler söz birliği halinde aynı şeyi söylüyorlardı. İslamiyet'i ortadan kaldırmak lazımdır. Papa'nın önderliğinde bir karara vardılar. Her devletin yardımıyla büyük bir ordu toplanacak. Bu orduya Haçlı ordusu denilecekti ve Haçlı ordusu Anadolu'ya gidip Türkleri yok edecekti. Bir gün başlarında Fransız papası Pierre Lhermitte olduğu halde Anadolu üstüne yürüdüler. Geçtikleri yerleri yakıp yıkıyorlardı. Kendi dinlerinden olanları bile acımıyorlardı. O zaman kilise olan Ayasofya'nın kubbesindeki altın hacı çalmışlardı. Sanki bu bir ordu değil, soyguncu, vurguncu bir çeteydi. Asa asa, kese kese, yaka yıka gidiyorlardı. Selçuklu Sultanı Kılıç Arslan durumu haber alır almaz hazırlıklara başladı. Kumandanları toplayıp, "Bu topraklardan çıkmayacağız," diye yemin etti. Cennet mekan Sultan Alparslan'ın ve şanlı oğlu Melikşah'ın bize armağan ettiği vatanımızdan bir adım bile gerilemeyeceğiz. Burada gerekirse ölmeye hazır mısınız? Hazırız diye bağırdılar. Ve bir gün Haçlı ordusunun iyice yaklaştığı haberi geldi. Selçuklu ordusu Kılıç Arslan'ın kumandası altında birleşip düşmanın karşısına çıktı. Düşman çok kalabalıktı ama yağmadan başka bir şey düşünmüyordu. Papazlar askerleri coşturmak, cesaretlendirmek için durmadan konuşuyorlardı fakat pek kimse dinlemiyordu. 16 Mayıs 1097 tarihinde İznik önlerinde korkunç bir meydan savaşı başladı. Bir taraftan Haçlı ordusu, bir tarafta Selçuklular vardı. Savaş karşılıklı ok atmaya başladı. Ne çare? Haçlılar tepeden tırnağa zırhlıydılar. Selçukluların attığı oklar hedefi bulsalar bile öldüremiyorlardı. Okçularımız delirecek gibiydiler. "Kaplumbağa herifler!" diye bağırıyorlardı. "Erkeksiniz, bizim gibi giyinip gelin." Ova binlerce atlının nalları altında eziliyor, çığlıklar kopuyordu. Süvarilerimiz düşman üstüne yalın kılıç dalmışlardı. Sultan Kılıç Arslan kesin sonuç istiyordu. Saatlerce süren savaşta iki taraf da yorgun düştü. Türkleri pek fazla sevmeyen ünlü tarihçi Hammer, meşhur eserinde "Selçuklular İznik Meydan Savaşı'nda adlarını ölümsüzleştiren bir kahramanlıkla dövüştüler" demek zorunda kaldı. Sultan Kılıç Arslan ise çok kararlıydı. Düşmanın sayıca üstünü onu yıldırmamıştı. "Anadolu topraklarını Haçlara mezar edeceğim," diye haykırıyordu. Sonunda dediğini yaptı. Anadolu toprakları bütün Haçlılara mezar oldu. Cengiz Han'ın hocaları. Dünyanın en zalim hükümdarı, dünyanın en kanlı ordusuyla Buhara önlerine gelmişti. Cengiz Han önüne çıkan her şehri, her kaleyi yaka yıka, Müslümanları öldüre öldüre, ocakları söndüre söndüre yürümüş, nihayet Buhara surlarına dayanmıştı. Şehir halkı kararsızdı. 1220 yılının en felaketli kabusunu yaşıyorlardı. Halk surlara tırmanıp karınca sürüsü gibi kaynaşan ve sevinçle harp çığlıkları atan Moğol ordusunu korkuyla seyrediyordu. "Bunlara dayanılmaz. Biz kılıçlarına lokma ederler." Şehir meclisi içtima etti. Bir karar vermeliydiler. Ya teslim olacaklar yahut çarpışacaklardı. Üçüncü ihtimal mevcut değildi. Görüşmeler başladı. Kimisi teslim olmak taraftarıydı. Kimisi de ne olursa olsun savaşılmasını istiyordu. Ecdat yadigarı, İslam medeniyetinin göz bebeği, ilim ve irfan yuvası olan bu kaleyi putperest Cengiz'e teslim etmek uhrevi mesuliyeti muciptir. Binaenaleyh kanımızın son damlasına kadar mukavemet etmeliyiz. Cengiz şehre girecekse cesaretlerimize basarak girsin. Cesetlerimize basmak şüphesiz Cengiz'e büyük bir zevk verir. En iyisi teslim teklifiyle gitmektir. Belki o zaman merhamete gelir. Cengiz Han da merhamet ha, ne boş hayal. Hayal değil, vaka. Cengiz merhametsizdir ama yanında Müslüman hanlar vardır. Onlar bizi korur. Dindaşlarını ezdirecek değiller ya. Hatta söylendiğine göre bazı hocalarımız bile Cengiz'den yanalar. Evet, Cafer Hoca var, İmam Hacip var. Onlar bizi korur. Ne dinimize, ne ırzımıza, ne canımıza zarar verdirirler. Laf uzadı uzadı, sonunda şu karar çıktı. Cengiz Han'a bir heyet gönderelim. Dini inançlarımıza, canımıza, namusumuza dokunmaması şartıyla teslim olacağımızı bildirelim. Münasiptir. Bunun bir hayal olduğunu ileri sürenler vardı. Bunlar vakit geçirilmeden müdafaa terdibatı alınmasını ısrar ediyorlardı. Fakat ekseriyet Cengiz Han'a heyet gönderilmesine karar verince acı acı söylenmekle yetindiler. Bu gaflet bizi boğar. Heyet hazırlanıp beyaz bayrak çekti ve Cengiz'in ordugahına gitti. İşlerinde büyük bir ümit kıpır kıpırdı. Cengiz'in yanında bulunan hocalar ve Müslüman hanlar kendilerine yardımcı olacaktı. Zaten onlar Cengiz'in İslam ülkelerini tahrip etmesine mani olmak için oradaydılar. Hele Cafer Hoca büyük bir alimdi. Cengiz Han zulmetmek istese bile durdururdu. Ne zamandır yanında bulunduğuna göre herhalde nüfuzu vardı. Cengiz Han Cafer Hoca'nın ilminden istifade ediyor olmalıydı. Cafer Hoca gibi tanınmış bir hocaya güvenmeyeceklerdi. Kime güveneceklerdi? Büyük ümitlerle karışık küçük endişelerini çiğneye çiğneye Cengiz Han'ın huzuruna çıktılar. Cengiz Han tahta bir koltuğa kurulmuştu. Bir yanında Müslüman Karluk hükümdarı Arslan Han'la, yine Müslüman Almalık hükümdarı Sugna Tekin duruyordu. Öbür yanında ise Cafer Hoca ile İmam Hacip bulunuyordu. Heyet başkanı aksakallı ihtiyar derin bir soluk aldı. Yol boyunca aklından geçenlerin doğruluğuna hükmetti. Anlaşılan Cengiz Han bunlara sormadan bir iş yapmıyordu. Bunlar da Müslüman olduklarına göre belki Buhara'yı teslim etmeden kurtulmanın yolu bile açılırdı. Arslan Han'ın, Sugna Tekin Han'ın, Cafer Hoca'nın ve İmam Hacip'in kendilerine yardım edeceği muhakkaktı, cesaretlendi. Büyük Kağan diye söze başladı. Biz Buhara halkının temsilcileriyiz. Şehrimizin kaleleri çok yüksektir. Dört yanı kalın ve sağlam duvarlarla çevrilidir. Ayrıca içinde canını vermeye hazır kahramanlar vardır. Cengiz Han insanın iliklerini donduran bir sesle sordu. Onun için mi teslim olmak istersiniz? Heyet başkanı duymazdan gelerek konuşmaya devam etti. Erzakımız da boldur. Ne kadar gayretli bir ordu olursanız olun, şehri almak için yıllarca muhasara etmeniz gerekecektir. Cengiz Han'ın bakışları hala buz gibiydi, sarı sarı bakıyor, sanki karşısındakinin ciğerini deliyordu. Müslüman hanlar ve hocalar niçin susuyorlardı sanki? Buhara'yı bağışlamasını söylemelerinin tam sırasıydı fakat inadına susuyor, inadına önlerine bakıyorlardı. Buhara gibi bir ilim, irfan ve mabetler şehrinin yakılıp yıkılmasına seyirci mi kalacaklardı? Buna imkan yoktu. Yürekleri sızlardı. Vicdanları el vermezdi, uykuları kaçardı. Hala niçin konuşmuyorlar? Niye Cengiz Han'a bir şeyler söylemiyorlardı? Öyleyse büyük Kağan diye kekeledi. Biz, Cengiz Han hiddetle bağırdı. Sus, şarlatan! Yalvarmaya geldinse yalvar. Akıl satmaya geldinse işte kapı, defolun. Ümit teli koptu. İhtiyar elçi iniminin bir sesle teslim şartlarını görüşmeye geldik diye inledi. Zavallı hala inanamıyor. Müslüman hanların, hocaların Cengiz Han'a müdahale etmemelerini akıl erdiremiyordu. Cengiz'in homurtusunu duydu. Şartlarınızı söyle ihtiyar. Şehir halkına ilişmeyin. Bizi inançlarımızda serbest bırakın. Camilerimizi yıkmayın. Kitaplarımızı yakmayın. Cengiz Han kıs kıs güldü. Boş şarap kupasını Çinli köleye uzattı. Doldur. Bir dikişle bitirdikten sonra elçilere çok tuhaf gelen bir sual sordu. Şarap içer misiniz? Hepsi aynı anda tiksintiyle cevap verdiler. Hayır. Yüzünü buruşturdu. Öyleyse sizin dininizle benim dinimin bağdaşması mümkün değildir. Teslim olmak istiyorsunuz. Kabul ederim. Ancak mağlupların şartı şurtu olmaz. Ya mağlubiyeti peşinen kabullenir kapıları açarsınız veya dövüşü göze alır, erce meydana çıkarsınız. Heyet başkanı tökezledi. Sanki bir faydası olurmuş gibi söylendi. Kale duvarlarımız çok sağlamdır. Cengiz Han hiddetle doğruldu. Bir kalenin sağlamlığı müdafilerinin cesaretiyle ölçülür. Gidin kalenin bütün kapılarını açın. Hakkınızdaki hükmü sonra vereceğim. Bir an düşünüp ilave etti. Bu hükmün mümkün olduğu kadar mülayim olması için şeytanı mı kandırmaya çalışacağım? Sessizce sırıttıktan sonra sırtını döndü. Muhavere bitmiş. Heyetin güvendiği Müslüman hanlar ve hocalar tek kelime dahi etmemişler. Öylece önlerine bakarak hep susmuşlar, hep susmuşlardı. Heyet Buhara'ya dönerken düşünceliydi. Heyet başkanı ne dersiniz diye sorunca biri, mukavemet edelim diyenler bence haklı. Cengiz Han diğerlerine yaptığını bize de yapacak. Taş taş üstüne bırakmayacak. Camilerimizde şarap içip kadınlarımızı vahşi askerlerine ikram edecek. Diğeri yapmaz diye kestirip attı. Daha doğrusu yapamaz, yaptırmazlar. Görmediniz mi Arslan Han'la Sugna Tekin'i? Cengiz Han onları yanına oturtmuştu. Demek sözlerine ehemmiyet veriyor. Sonra İmam Hacip var, Cafer Hoca var. Bizi ezdirmezler. Ama hiç konuşmadılar. Cengiz'in söylediklerine itiraz etmediler. Adet böyledir. Koca Kaan konuşurken yanındakiler susar. Vakti gelince elbet konuşacaklardır. Onlara güvenmemiz lazım. Sonra Cengiz Han söylendiği kadar kötü yürekli, zalim bir İslam düşmanı olsaydı, Müslüman hükümdarlarla bazı hocaları yanına alır mıydı? Teklifimiz ona ters geldiği için bize çıkışına bakmayın. Şehre girdiler, gördüklerini, duyduklarını anlattılar. Fakat bazı kafalar hala eski havalardaydı. Bunlar, Cengiz'in yanındaki hocalara güvenelim, Müslüman hanlara inanalım diyorlardı. Elbette dindaşlarını koruyacaklardır. Buna karşılık şehri müdafaa taraftarı olanlar, etmeyin, eylemeyin, düşmana iltihak eden kim olursa olsun bize dost değildir. Zalimin zulmüne ortak olmuşlardır, bunlara güvenilmez, teslim olmayalım. Teslim olmak isteyenler ağır bastı, tesellileri de hala aynıydı. Müslüman hanlar ve Cengiz'in yanındaki hocalar kendilerini koruyacaklardı, ezdirmeyeceklerdi. Ve Buhara'nın 12 kapısı birden düşmana açıldı. Cengiz Han şehre girdi. İki yanında Buharalıların güvendiği Karluk ve Almalık hanları vardı. Ardında İmam Hacip ve Cafer Hoca yürüyordu. Buhara halkı bunları görünce ümitlenir gibi oldu. Oysa onlar yürek yakan manzarayı görmemek için gözlerini yerden kaldırmıyorlardı. Cengiz'e yakın olunca dindaşlarını koruyabileceklerini zannedip vaktiyle bu yola girmişlerdi. Belki İslam dininin yüceliğini Cengiz'e anlatabilir, onu Müslüman yapıp kılıcını ve ordusunu İslam'ın emrine alabilirlerdi. O takdirde dünyaya fethin yolları açılırdı. İslam sancağı dünya yüzüne tek sancak olarak dalgalanırdı. Sonunda bunun hayalden ibaret olduğunu anladılar ya, iş işten geçti. Her çıkışları Cengiz'in sert bakışlarına, tehditlerini toslayıp tuz buz oldu. Nihayet onu memnun görmek için her şeyi yapmaya koyuldular. Cengiz Han şehri yaktı, camilerde şarap içti, din alimlerinin sarığını başlarıyla birlikte yerlere yuvarladı, kadınları vahşi askerlerine taksim etti. Bir ara Arslan Han dayanamadı. Aman büyük Kaan diye itiraz yolu mırıldanacak oldu. Cengiz sert bir bakış fırlattı. Müslümanlığın mı incindi Arslan Han? Cennete gitmeyi mi özlersin? Büyük Cengiz Han gülünce bütün dünya ağlamalı. Düşmanın kıvranışını, ümitsiz ağlayışını zevkle seyretmelisin. Arslan Han boynunu büktü. Canı dininden kıymetli gelmişti, sesini çıkartmadı. Buhara yanıyor. Buharalılar Cengiz Han'ın hocalarına inanmanın yanlışlığını neden sonra acı acı idrak ediyorlardı. Osman Gazi'nin rüyası. Kırat'ın yiğit süvarisi günlerden bir gün Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi'nin önüne çıktı. Pederiniz sizi emreyler, dedi. Derhal gidelim. Orhan Gazi'nin içine birden korkunç bir şüphe girdi, saplandı. Babasını hasta bırakmıştı, yoksa kendisi Bursa kuşatmasıyla uğraşırken ecel yetişmiş miydi? Sarardı, ağzı kurudu, güç iştilir bir sesle karşındakine sordu. Pederimi diri bulabilecek miyim? Adam gözlerini yere indirdi, boynunu büktü. Allah isterse, dedi. Orhan Bey çadırından adeta koptu, atını atladığı gibi dolu düzgün sürdü, sürdü ve babası Osman Gazi'nin yatağının başucuna çömeldi. Beni emretmişsiniz muhterem babacığım. Osman Bey yatıyordu, takatten düşmüş, hastalık onu yıpratmıştı. Bakarken ışıklar saçan gözleri artık sönüktü, odada bir ölüm sessizliği vardı. Bu sessizliğin içinde Osman Bey'in hasta sesi dalgalandı. Geldin mi oğul? Geldim. Bey pederim, emrinizi alır almaz geldim, emret. Osman Bey dikkatle oğlunu süzdü. Sonra bu kadarcık bir hareketten yorulmuş gibi yumdu gözlerini. Herkes gibi ben de ölüyorum Orhan. Ama öldüğüme değil, Bursa'yı alamadığıma üzülüyorum. Vaziyet nicedir? Kuşatma bütün şiddetiyle devam ediyor muhterem pederim. Bugün yarın Allah'ın izni ve lütfu ile düşecek. Osman Bey yorganın dışındaki elini uzattı. Oğlunun elini arıyordu. Orhan Bey bunu sezdi. Babasının mübarek elini avucunun içine aldı. Sonra eğilip öptü. Yiğitler yiğidi ağlıyordu. Sus Orhan. Ağlamak sana yaraşmaz. Şimdi beni iyi dinle, vasiyetime kulak ver. Orhan Bey hıçkırıklar arasında cevap verdi. Can kulağıyla dinlemekteyim babacığım. Oğlum, Bursa'yı aç, gülzar eyle. Oğlum, öldükten sonra beni Bursa'da gümüşlü kümbete göm. Oğlum, bilginleri kayır, şehit çocuklarını koru. Gazileri sev. Sana bıraktığım kumandanlara fikir danış. Emrin başım üstüne muhterem babacığım. Oğlum, Allah'ı tanımayan, emirlerine uymayan kimselere devlet işlerinde görev verme. Verirsen eğer, yüzün kara olarak ahirete gidesin. Bunlar halka iyi muamele etmezler ve rüşvet almaya meyilli olurlar. Memleket ve millet böylelerinden büyük zarar görür. Oğlum, bilmediğini bilenden sor. Sor ki en doğru olanını bul ve yap. Sana sadık olanların gönüllerini hoş et. Cimrilik yapma. Asker ve kumandanlarına armağanlar ver. İhsanlarda bulun. Yapacağın her işi etrafındakilerle konuştuktan sonra yap. Orhan Bey hıçkırıklar arasında söz verdi. Allah ömür verdikçe şu emirlerinden kıl payı ayrılmayacağım. Muhterem pederim, söz veriyorum. Osman Bey eliyle oğlunu iter gibi yaptı. Haydi artık git. Bursa'yı al ve beni Bursa'ya göm. Seni bu halde bırakıp bir yerlere gidemem babacığım. İzin ver yanında kalayım. Osman Bey gözlerini hiddetle açtı. Hastalığından bu yana göz bebeklerinin ilk defa ışıkları oynaştı. Öfkeler kaynaştı. Ben hala bir beyim. Eğer beysem sana emrediyorum. Git ordunun başına geç ve Bursa'yı al. Gözlerini yumdu ve başını öte tarafa çevirdi. Orhan Bey ağır ağır kalktı. Adımlarını güçlükle atarak dışarı çıktı. Atı erlenmiş kendisini bekliyordu. Babasının son emrini yerine getirmeli, gidip Bursa'yı almalıydı. Gitti ve Bursa'yı aldı. Ama Osman Gazi o kadar dayanamamış, fetihten önce öldüğü için Söğüt'e gömülmüştü. Vasiyeti gereğince Söğüt'teki türbesinden alındı ve Bursa'da gümüşlü kümbete defnedildi. Burçlara dikilen sancak. 5 Nisan 1326 günüydü. Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Bey, bir süre önce ruhunu Rahman'a, Allah'a teslim etmişti. Ölmeden önce yaptığı vasiyette Bursa'nın alınmasını ve kendisinin Bursa'ya gömülmesini istiyordu. Yerine oğlu Orhan Bey geçmişti. Bursa çoktan kuşatılmış durumdaydı. Orhan Bey ne yapıp yapacak, babasının son arzusunu yerine getirecekti. 5 Nisan gecesi kumandanlarını çadırında topladı. "Bakın abeylerim, gazilerim!" diye konuşmaya başladı. Söğüt'e birkaç yüz çadırla geldik. Allah'ın yardımıyla çabuk büyüyüp geliştik. Nicedir Bursa'yı küffarın elinden almak azmindeyiz. Fakat hücumlarımız tesirsiz kalıyor. Niçin gayret gösterilmez? Niçin hala Bursa dize getirilmez? Yarın son beylerim, gazilerim, yarın Bursa'yı sizlerden istiyorum. Emrin canımızla beraber, dediler. Ama Bursa iyi korunuyor, düşman kalabalık. Orhan Bey yerinden fırladı. Biz daha büyük kalabalıkları yenmedik mi? Daha sağlam kaleleri almadık mı? Gayret isteriz, laf değil. Boyun büktüler. Baş üstüne. Ertesi gün sabah namazından sonra gaziler, Orhan Bey'in askerleri, Allah sesleriyle hücuma kalktılar. Atlar dolu dizgin Bursa üstüne koptu. Naralar Bursa ovasını çın çın çınlattı. Oklar havada vızıldamaya başladı. Ortalık toz dumana bulanmıştı. Canını dişine takan yiğitler ya Bursa'yı almaya veya Bursa uğruna ölmeye gidiyorlardı. Ordu içinde Durak isimli genç bir yiğit vardı. Henüz 20'sine bile girmemişti. Atını deli gibi sürüyor, elindeki sancağı Bursa kalesinin burçlarını dikmeye can atıyordu. O sırada insafsız bir ok omzunu delip geçti. İnlemedi bile. Kendini tuttu, dişlerini sıktı, bir an dizginleri bırakıp omzundaki oka el attı, çekti, kopardı, yere çaldı. Kan kolundan aşağılara süzülürken, Allah, Allah, illallah diye haykırdı. Gencecik birinin böylesine ileri atılması ihtiyar savaşçılara dokunmuştu. Onu geçmek için atlarını tepiklediler, bir yarıştır başladı. Genç Durak hala en önde gidiyor, kimseyi geçirtmiyordu. Yaralı bir aslanı andırıyordu. Surlara yaklaştı, oklar etrafında sivrisinekler gibi vızıldaşıyorlardı. Ama hiç korkmuyordu. Tek isteği vardı, herkesten önce burçlara tırmanıp sancağa dikmek. Delice gitmesi eski savaşçıları bile ürkütmüştü. Birkaç kişi arkasından bağırıyordu. Geri dön be, geri dön deli. Dönmedi. İki ok daha vücuduna saplandı. Fakat yine dönmedi. Surların dibinde attan indi, kılıcını çekti. Vuruşa vuruşa ilerlemeye koyuldu. Ardından diğerleri yetiştiler. Kaleden çıkan düşmanla askerlerimiz arasında müthiş bir kapışma oldu. Ortalık birbirine girdi. O kargaşa da bizim durak nasıl olduysa oldu, kendini burçlarda buldu. Sancağı dikti, ezan okumaya başladı. Orhan Bey dikkatle onu seyrediyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Tuhaftır ki atılan oklar, savrulan kılıçlar duraka tesir etmiyordu. Fesupanallah dedi Orhan Bey. Besbelli melekler onu muhafaza ediyorlar. Bursa alınmış, durak ise sadece birkaç yerinden yaralanmıştı. Hemen tedavisi yapıldı. Akşam karanlığında Orhan Bey durakın çadırına gidip onu alnından öptü. Berhudar olasın evlat, yüzümüzü ağarttın dedi. Bursa elimize geçmişti ve daima elimizde kalacaktı. Bir başa bir göz yeter. Günlerden bir gün Osman Bey, oğlu Orhan Gazi, namlı kumandanlarından Ali Bey'i huzuruna çağırdı. Bak Ali Bey kardeşim, dedi. Biz Bizans kafirinin elinde bulunan İzmit'i Allah'ın izniyle fete gidiyoruz. Bu arada Hereke kalesinin alınmasını senden bekliyoruz. Ancak yanına fazla asker veremeyeceğiz. Seçme 100 baba yiğit yeter mi? Ali Bey sahilini göğsüne vurup selam durdu. Artar bile Orhan Bey'im. Savaş insan kalabalığıyla kazanılsa Bizans kafiri kazanırdı. Bu söz Orhan Bey'in çok hoşuna gitti, gülümsedi. Sonra ayağa kalkıp Ali Bey'i kucakladı. Göreyim seni, kavi dur, zafer haberini tez ulaştır. Orhan Bey'in ellerini öp huzurundan çıktı, yanına 100 seçme asker alarak Hereke önlerine geldi. Kale sağlam görünüyordu, düşman ise kalabalıktı fakat Ali Bey çok kararlıydı. Allah'ını, peygamberini, dinini, devletini seven arkamdan gelsin diye bağırdı. Pervasızca ileri atıldı. Yiğitler Allah Allah sesleri Hereke Kalesi'ne saldırdılar. Düşman kalabalık ve hazırlıklı olmasına rağmen her biri bir iman kalesi olan Osmanlı yiğitleri karşısında tutunamadı. Kısa zamanda bozuldu. Osmanlı yiğitleri kaleye girdiler. Tam bu sırada vınlayan serseri bir ok Ali Bey'in gözüne saplandı. Ali Bey bir an şaşırdı. Sonra elini hızla kaldırıp oku yakaladı. Bütün kuvvetiyle çekti ve oku gözüyle birlikte çıkardı. Durumu gören genç yiğitlerden biri telaşla Ali Bey'in yanına koştu. Ali Bey onun telaşına gülüyordu. Bre yiğit kardeşim, niye telaş edersin? Bir başa bir göz yetmez mi? Mağlup olarak iki gözle arkaya bakmaktansa, tek göze ileri hedeflere, yeni zaferlere bakmak daha hayırlı değil midir? Evet, onlar böyleydi. İkinci ayrımın sonu, sayfa 47.